Ayrım 53, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 466. Giderlerken Francesca korumaların ellerine bir tabak yiyecek tutuşturdu. Beyaz mermerden yapılmış ön merdivenlerde dikilerek uzaklaşan arabaya el salladılar. Francesca Billy'ye her zaman bana ailemi sevdiğini söylersin dedi. Sony oyuncak ayısını koltuğunun altına almış, bir futbol topu gibi taşırken ortalıkta daireler çizerek koşturuyordu. Peki amcamı neden sevmedin? Uzun süredir idare ediyorlardı. Neden bu tabutun üstesinden de gelmesinlerdi ki? Ama Billy yanıt vermedi. Sony'ye seslenerek yoldan uzak durmasını söyledi. Aslına bakılırsa Sony yola yakın bile değildi ama Billy yine de onu kucağına aldı ve eve girdi. O gece Sony uyuduktan sonra Francesca yatağa yorgun argın geldiğinde Billy'nin onun yattığı tarafa dosyaları yığdığını gördü. Diğer tarafına doğru destek almış elindekileri okuyordu. ''Benim kanepede mi uyumamı istiyorsun?'' Billy kafasını kaldırıp ona baktı, şaşırmıştı. Ardından hiç duraksamadan dosyaları kucakladığı gibi yere bıraktı. Francesca yatağa girdi. Billy ışıkları söndürdü ve eşine masaj yapmaya başladı. Acele etmeksizin dikkatli bir şekilde şişmiş ayaklarına ve sancıyan sırtına odaklanarak masaja devam etti. Francesca yatağa gözlerini dahi kapatmaya yetmeyecek seviyede bir enerjiyle gelmişti. Ama Billy geceliğini tümüyle sırtından çıkarttığında kocasına doğru döndü. Billy'nin dili dudaklarının arasından içeri kayınca Francesca hafif bir ses tonuyla istek dolu inledi. ''Billy, o da neydi?'' dedi. Francesca sesini kes ve sev beni diye karşılık verdi. Bir süreliğine Francesca telaş ettiği her şeyi unuttu ve kendisini dinledi. Nefessiz kalıp terden sırılsıklam olduğunda kendisini tekrar müthiş hissetmeye başlamıştı. Billy yanık tenli kolunu karısının bir dağ kadar büyük bembeyaz göbeğine doladı. Uzun süre böyle yattılar. Bebek tekmelemeye başladı. Bu seferki her zamankinden daha sertti. Billy neden amcanı sevmedi, böyle mi diye sordu. Francesca unut gitsin dedi. Nasıl olsa biliyordu ya da en azından bildiğini düşünüyordu. Hiçbir şey söylememeliydim. Birden kasılmanın beraberinde getirdiği yakıcı acıyı hissetti. Billy vay bunu hissettim dedi. Ne tekmeydi ama. Francesca acıya dayanabilmek için dişlerini kenetledi. Yavaş yavaş hafiflemeye başlamıştı. Billy paraşütle atlayayım derken bacağımı kırışımı hatırlıyor musun dedi. Francesca nefesi yavaş yavaş düzene girerken tabii ki hatırlıyorum dedi. Yalan söyledim. Ben hayatım boyunca paraşütle atlayış yapmadım. Francesca'nın kalçası bu kez bir öncekinden daha şiddetli gelen diğer bir kasılmayla kıvrıldı. Francesca sanıyorum oluyor dedi. Sanıyorum bebek geliyor. O gece Francesca ailesinin çetin tarihine kurban gitti. Baba annesi bu konuda konuşmaktan hep kaçınırdı ama en azından tam 4 tane düşüğü olmuştu. Anne annesi ise her 22 Temmuz'da düşürdüğü çocuğuna dua etmek için ayine katılırdı. Annesi ve iki halası da düşük yapmıştı. 7 aylık doğan Francesca'nın bebeği tam bir savaşçıydı. Neredeyse bir gün boyunca yaşadı. Ona büyük büyük annesinin adı olan Carmela ismi verilmişti. Francesca kızını adaşının yanına Long Island'daki aile mezarlığına gömmek istedi. Billy onunla aynı fikirde değildi. O bebeğin Florida'da gömülmesi gerektiğini düşünüyordu. Şartlar bebeği kaybetmenin beraberinde getirdiği üzüntü ve Billy'nin tüm bunlar olmadan önce belli ettiği pişmanlık. Ortada bir tartışmadan çok bir anlaşmazlık olduğunu gösteriyordu ve Francesca'nın düşüncesi öncelikliydi. Tüm ödemeyi Michael Corleone yaptı. Francesca Billy'nin bunu istemediğini biliyordu. Ancak onun bu yardımı reddederek amcasını aşağılamayacak kadar üstün bir anlayışa sahip olduğu için çok memnun kaldı. Cenaze töreni kısa sürdü ve kar fırtınasının altında mezarlıkta yapıldı. Billy'nin ailesi gelmemişti bile. İkiz kardeşi de ortalıkta yoktu. Sadece Londra'dan kötü haberi aldığına çok üzüldüğünü belirten bir telgraf atmıştı. Erkek kardeşi Frankie bahar şenliği futbol maçına bu törenden dolayı katılamamıştı ama durumdan hiç şikayet etmedi. Diğer erkek kardeşi Chip sırf bu sebepten dolayı 16. doğum günü partisini yapamamıştı ama bu konuda bir an için tereddüt dahi etmemişti. Aile, Burası ölülerin resimlerinin yer aldığı, akik işlemeli çerçevelerin mezar taşlarına asıldığı, geleneksel bir İtalyan mezarlığıydı. Ayrılmaya yakın Francesca eğildi ve soğuk resimlerin üzerine bir öpücük kondurdu. Büyük anne Carmela, büyük baba Vito, Angelina teyze, Carlo amca, babası Santino Corleone onun gülen gözlerine baktı ve şöyle düşündü. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere babacığım. Fredo amca kayıptı ve öldüğü düşünülüyordu ama onun mezarlıkta resmi yoktu. Bebek Carmela'nın da fotoğrafı eksikti, hiç kimse çekmemişti. Çok kısa süre yaşamıştı, hayatı olmamıştı. Mike amca büyük olasılıkla çok meşgul olmasına rağmen erken geldi, geç saatlere kadar kaldı ve Francesca'yı inanılmaz derecede rahatlattı. Annesi dahi bir bebeği kaybetmenin ne kadar kötü bir kabus olduğu hakkında Francesca ile Mike amca kadar açık konuşamamıştı. Ve ardından verilen resepsiyonda Sonny'nin Tony ve Mary ile birlikte oynadığını görmek, ne kadar iyi anlaştıklarını izlemek, hepsinin de ne kadar neşeli ruhları olduğunu görmek Francesca'yı hayata devam etmesi yönünde umutlandırdı. Billy bebeğin ölümünden inanılmaz derecede etkilenmişti ve kolayca anlaşılır bir şekilde bu konuda konuşmakta zorlanıyordu. Francesca onu suçlamamakta zorlanıyordu. Bunun mantıksızlık olduğunu biliyordu. Ama sanki bu olanlar Francesca'nın Sonia hamile kaldığı günlerde Billy'nin ondan kürtaj yaptırmasını istemesi sebebiyle başlarına gelen bir şey olduğunu düşünüyordu. Ve Francesca'ya ilk başlarda onunla evlenmeyi kesinlikle düşünmediğini ama sırf amcasının bacağını kırmaları için gönderdiği adamlar yüzünden bu kararı aldığını, bu sayede hikayedeki iyi adam rolünü üstlendiğini ona açıklamayı düşünebilmesi için neyin etkisi altına girmişti acaba? Bunun da ötesinde Francesca ona her baktığında kocasının hep gerçek bir mafya cenaze törenine katıldığı için FBI ya da polis tarafından fotoğrafının çekilmesinden endişe duyduğunu düşünmüştü. Aslına bakılırsa bu oldukça haksız bir durumdu. Francesca'nın onun ne düşündüğü konusunda en ufak bir fikri dahi yoktu. Ayrıca gerçekten de fotoğrafları çekilmişti. Şeytan, kalpsiz, lanet herifler. Francesca her gün amcasının karşı karşıya kaldığı bunalım ve sıkıntıyı anlamaya başlamıştı. Babası da bunları vaktiyle yaşamıştı. Birdenbire tam öz kızını gömmeye giderken kafasında şimşekler çaktı. Sırf onun ailesini ortadan kaldırmak amacıyla başsavcının ofisindeki işi kapmak için Billy Francesca'nın ailesinin parasını ve kendi çabalarını harmanlayarak şeyin kampanyasını kullanmıştı. Francesca bunun çok komik olduğunu hemen fark etti. Kesin bir şekilde düşünemiyordu. Oldukça duygusaldı. Aklı karışmıştı. Çılgın hormonlar deli gibi kafasından ayağına dönüp duruyordu. O Billy'di. Ne tür bir hata yapmış olursa olsun, hatasız kimse var mıydı acaba? Onun hayatındaki tek gerçek aşkıydı. Sessizce durdu. Billy'yi onun aile servetinin arkasında da yasa dışı bir şeylerin yattığı konusunda suçladığında, adam soğuk ve kayıtsız bir tavırla bir değil birkaç sebep olduğundan emin olduğunu belirtmişti. Bu aşağılık herifler her şeye muktedirler diye konuşmaya devam etmişti ve şaka da yapmıyordu. Eğer öyleyse neden Francesca kendi ailesinde böyle bir durumun varlığından tedirginlik duysundu ki? Kız kardeşinin böyle bir durum karşısında ne tür bir tavır takınacağını biliyordu. Çünkü biz İtalyanız. Yeni başkanın büyük babasının, büyük baba Vito ile iş yaptığını ortaya çıkartan kişi Cathy'ydi. Kaçakçılık, artık suçtan sayılmayan bir eylem. Bir kuşak sonra James K. Shay, Beyaz Saray'daki ve Michael Corleone, yine tüm bunları sarhoş ama bu haliyle her zamankinden daha güvenilir bir kaynak haline gelen Konyalı'dan öğrenmiş olan Cathy'ye göre de her tür uyuşturucu işinden elini eteğini çekmişti. Ama sadece aile üyelerinin katılabileceği bebek yeğeninin cenaze merasiminde bile yasaları uygulayan adamlar tarafından izleniyordu. Neden? Çünkü biz İtalyanız. Birkaç hafta sonra Francesca'nın cenaze merasiminden beri başarmaya çalıştığı Atlantik aşırı telefon görüşmesiyle kız kardeşini derin bir uykudan uyandırdı ve Cathy'nin eve gelmeyişinden ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. "Cathy, cenaze töreni mi yaptınız?" diye sordu. "Ben bunun sadece bir düşük olduğunu düşünüyordum." "Sadece bir düşük mü? Ve o bebek tam Burada şu anda saatin kaç olduğunu biliyor musun? Cenaze töreninin yapıldığından nasıl olur da haberin olmaz? Carmela bebeği kaybettiğimde. Ona isim de mi verdin? Ah tatlım tatlım, o şeye büyük annemin ismini mi verdin? Şey, Francesca telefonu kapattı. Her ne kadar Jimmy Shay hükümetinin ilk 100 günü dolmadan büyük olasılıkla Las Vegas'tan dışarı adım atamayacağını belirttiyse de Johnny Fontaine Washington'dan geri döner dönmez yoğun profesyonel programından zaman ayırıp sanki başkan hemen ertesi gün kendisini ziyaret edecekmiş gibi büyük bir hızla genişletilmeye başlanan evindeki hazırlıkları izliyordu. Johnny kendi ekibine gizli servisten emekli olan adam da dahil olmak üzere 10 kişi eklemişti. Bunların görevi onun eski ajansıyla sürekli temas kurmak, eğer başkanın batıya gelmesi gerekirse bundan onu hemen haberdar etmekti. Artık kullanılabilecek hale gelmiş bir misafir odası bile vardı. Buraya başkanın çalışma odasından ustaca çekilen bir duvar sayesinde geçilebilmesinin yanı sıra tuvalet zemininden açılan bir merdivenden de girilebiliyordu. Merdivenin konulma sebebi gizli servisin yeni yeraltı garajından odaya kadın sokup çıkartabilmesiydi. Louis Russo'nun Kasbah'taki odası Rita Duval'a verilmişti. Ama yedekleme amacıyla Fontaine en az 3 Hollywood seks tanrıçasından oluşan bir grubun her an hizmete hazır durumda bekletilmelerini de sağlamıştı. Danny Shay yedekleme işine Johnny ile evlenmeden önce kendi metresi olan Annie McGovern ile başlamıştı. Ve Johnny onların ikisine de istedikleri zaman yalnız ya da birlikte oraya gelebileceklerini söylemişti. Los Angeles'taki en iyi aşçı başılarından birkaçına sırf kendisi çağırdığında önlerindeki işi bırakıp hemen gelmeleri için kişi başı 50 bin dolar vermişti. Johnny uyuşturucu kullanmazdı ancak Bobby Chadwick ve başkan kokain çekerdi. Gussie Cicero'nun ona getirdiği malın saf olduğundan emindi. Johnny kariyerinin zirvesindeydi. Sahibi olduğu kayıt şirketi bir noktaya kadar Louis Russo ve Jackie Pinkpong tarafından desteklenebilirdi de, desteklenmeyebilirdi de. Johnny bu tür şeylerden hep uzak durmaya çalışmış, kendi adına avukat ve muhasebecilerden oluşan ekibinin bu tip konularla bilfiil ilgilenmelerine müsaade etmişti. Aynı şey onun film şirketi ve Corleone'lerin yatırımları için de geçerliydi. Bildiği tek şey her iki firmanın da inanılmaz meblağlarda para kazandırdığıydı. Kendi plakları deli gibi satıyordu. Ulusal plakçılıkta yaptığı kayıtlar için 3 kez telif ücreti almıştı. Ulusal plakçılıktan Philly Ornstein'i firmasını yönetmesi için kiralamıştı ve Philly'nin altına imza attığı çalışmalar da rekorlar kırıyordu. Firmasının piyasaya sürdüğü kötü filmler bile salonların dolmasına yetiyordu. Belki de özellikle kötü olanlar. Firmanın 1959 ile 1962 yılları arasında piyasaya sürdüğü ve onlara ilk etapta para kaybettiren tek film olan ölümcül bir hastalıktan mustarip güneyli bir avukatı canlandıran Oliver Smith Christmas ve haksız yere beyaz bir kızın ırzına geçmekle suçlanan bir parayla çalışan otomatik pick-up şarkıcısını canlandıran J.J. White Jr. rol almışlardı. Kızarmış ense kemikleri şu anda klasikler arasında gösteriliyordu. Eğer Johnny Fontaine bir hisse senedi alırsa ederi yükselirdi. Eğer arazi alırsa yine aynı şey olurdu. Ya Tahoe Gölü'ndeki %20'sine sahip olduğu kumarhane, bulutlardaki kale, unut gitsin. Burası yılın her günü lanet olası kişilerle dolu kasabanın en tanınmış batakhanesiydi. Tabii başkanın arkadaşı olmak çok hoştu. Johnny Fontaine'in arkadaşı olmaksa çok daha hoş. Johnny, Shay kardeşlerden herhangi birisiyle törenle açılıştan bu yana konuşmamıştı. Tabii ki bunu anlayabiliyordu. Ancak Shay hükümetinin 100 günlük sınırının birkaç gün öncesinde Johnny sonunda dayanamadı ve kendisine verilen özel numara yaradı. Sekreter onu istediği kişiye bağlayamayacağını söyledi. Mesaj bırakabilir miyim?
Tabii Bay Fontaine.
Mesaj şöyle. Kuşunu düşmeden önce buraya getir. Sevgiler, J.F. Tam bu kelimeleri iletin lütfen. O gün ilerleyen saatlerde Küba'nın çılgın istilasının sadece kendi yurtlarından ayrılıp yabancı bir ülkede yaşayan bir grubun işi olmaktan çok Amerikan hükümetinin verdiği destekle geliştirildiğinin haberlerde açıklanmasıyla Johnny kendisini bu kadar sulu bir mesaj bıraktığı için suçlu hissetti. Onun gizli servisten emekli olan adamı sekretere telefon ederek mesajı yırtıp atmasını söylemenin hiçbir faydasının olmayacağını belirtti. Eğer mesaj deftere yazıldıysa orada duruyor demekti. Yine de kısa süre içerisinde anlaşmazlığın en kötü kısmı halledildi. Tüm operasyon her halükarda Jimmy'nin selefi tarafından onaylanmıştı. Bu ona kalan engellenemeyecek kadar büyük bir mirastı ve Corbett Shay başkanın batıya bir seyahat yapmayı planladığını ona iletti. Oraya giderek Las Vegas'tan çok uzak olmayacak yeni bir ulusal park için çek imzalamak ve bölgede bir konuşma yapmak istiyordu. Uğrayacağı birkaç yer daha olacaktı ama temelde bu bir tatildi. Johnny daha fazlasını hak ettiğini söyleyebilirim dedi ki bu doğruydu. Jimmy'nin siyasi rakipleri dahi Küba çılgınlığı bir yana konulduğunda genç karizmatik başkanın Amerika tarihindeki en mükemmel başlangıçlardan biri olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Johnny eğer istersen daha erken gel dedi. Karını da getir ya da yalnız gel. İstediğin kadar da kal. Büyükelçi gürültülü bir kahkaha atarak karımı mı dedi. Daha önce birkaç kez Fontaine'in Beverly Hills'daki evine uğramıştı. Bu adam karşılaşabileceğiniz en şehvetli yaşlı heriflerden birisiydi. Birkaç gün sonra yanında sadece gizli servis elemanıyla birlikte geldi. Havuzun kenarına anadan doğma oturdu. Neredeyse hiç durmaksızın telefonla uzun mesafe görüşmeleri yaptı. Neredeyse sürekli küfretti ama sesi oldukça alçaktı. Orada ya da burada arada birkaç dakikalığına ortalıktan kayboluyor, yukarı odasına çıkarak Johnny'nin ayarladığı kaliteli fahişelerle küçük bir toplantı düzenliyordu. Büyükelçi bir gösteriyi seyretmek ya da arkadaşça bir iddia düzenlemek için kasabaya inmedi. Hatta her ne kadar hala oynuyor olsa ve Fontaine sırf onun için kortlardan tekinin ışıklarını açık bıraksa da tenis bile oynamadı. Yakın bir zamanda gerçekleşecek olan ziyaret için kamyonlar dolusu yiyecek ve içecek geldi. Başkanın batıya doğru yoluna devam etmesine bir gün kala Johnny bir el arabası ayarladı ve misafirine göstermek amacıyla en son sürprizini de büyük havuzun yanına getirdi. Bu kalın bronz bir plakaydı. 90 santimetreye 120 santimetre boyutlarındaydı. Üzerinde Başkan James Cavanaugh Shay burada yattı yazıyordu.
Bununla ne yapacaksın?
Sen ne yapacağımı düşünüyorsun Corbett? Bunu Jimmy'nin kalacağı odadaki yatağın başucuna asmak için bir ekip yola çıktı geliyor. Yattı kelimesinin ardına bir ünlem işareti koyacaktım. Ancak saygısızlık yapmak istemedim.
Büyükelçi kaşlarını çattı. Sence de biraz büyük değil mi?
Etrafına bir bak Corbett. Her şeyin en büyüğü ve en iyisi burada. Benim arkadaşlarım her şeyin en iyisine layıktır.
Büyükelçi kafasını salladı. Ortada bir yanlış anlama olmalı John. Jimmy gelmeyecek.
Bu söz Johnny'yi kahkahalara boğdu. Gerçekten çok hoş. Yarın saat kaç gibi burada olacakları konusunda bir fikrin var mı? Yetiştirmem gereken bazı işler var.
Sen sağır mısın salak İtalyan? O gelmiyor. Geleceğini de hiçbir zaman söylemedim. Sen beni davet ettin ve ben de geldim. Jimmy'nin boğuşması gereken birçok işi var. O söylenen konuşmayı yapacak fakat tatil yapmasına yetecek kadar zamanı olmayacak. Olsa bile onun Las Vegas gibi bir şehirde ya da yani senin evinde görülmesi onun açısından çok kötü bir fikir.
Benim evimin nesi varmış? Sen neden bahsediyorsun? Fontaine neler olup bittiğini şimdi anlayabiliyordu.
Büyükelçi biliyorsun, hepimiz senin bizim için yaptıklarını büyük bir takdirle karşılıyoruz dedi.
Bu kulağa tam bir baştan savma gibi geliyor.
Eğer ortada bir anlaşmazlık olduysa özür dilerim John. Bunun için Küba'daki lanet herifi suçla. Oğlumu hayal kırıklığına uğrattı. Bu aralar intikam almak için ne yapabileceğimizi araştırıyoruz. Siz İtalyanlar bunu çok iyi anlarsınız öyle değil mi? İntikamı yani.
O Küba'daki lanet herifin bu kadar büyük bir kabalıkla ne tür bir alakası olabilirdi?
Tüm bu yiyeceklerin kimin için getirildiğini sanıyorsun? Tüm bu? Nereden bilebilirdim ki?
Ayağı fırladı, üzerindeki havlu sıyrılıp yere düştü. Çırılçıplak bir halde kollarını öne doğru uzattı. İri yarı ama sağlıksız görünümlü bir adamdı. Onun gibi yaşlı bir keçi neden o pörsümüş penisini rüzgarda savurarak etrafta dolanmaktan bu kadar çok zevk alırdı? Johnny anlayamıyordu.
Buralarda bir yerlerde senin sosyal faaliyetlerini gösteren takvimini incelediğimi falan mı zannediyorsun?
Johnny Fontaine kafasını salladı, yutkunarak içinden yükselen siniri bastırdı. Plakayı olduğu yerde bıraktı, sırtını döndü, içeri girdi. Başkanın babasını kanlı bir hamur haline gelene kadar dövmenin iyi bir davranış olmayacağının farkındaydı. Şeytana uyarak birkaç telefon etmeyi ve Corbett Shay'in gece eğlencesine hastalıklı birkaç kız göndermeyi düşündü. Ama daha sonra bundan çok daha iyisini buldu. Sadece alçak yaşlı su tavuğunu tek başına bırakıverdi. Büyükelçi ertesi sabah erkenden bir hoşça kal dahi demeden çekip gitti. Dışarıdan bakıldığında Johnny uğradığı aşağılanmayı etkileyici Sicilyalı stoacılığıyla hazmetmiş gibi görünüyordu. Hatta müstakil bir ev dahi kiralamış ve adamlarına yiyecekleri yukarı taşıttırmıştı. Şoförüne Las Vegas yakınlarındaki en fakir mahallelerden birinde bulunan bir çorba imalathanesinin yerini tarif etti. Adamları tüm yiyecekleri oraya bırakırlarken bunları adının açıklanmasını istemeyen bir iyilikseverin gönderdiğini söylemeleri yönünde de sıkı sıkı tembihledi. Başkan konuşmasını yaptı. Johnny Fontaine bunu televizyondan seyretti. Kendi ülkenizin geleceğinin ne kadar iyi olacağı konusunda bu kadar ikna edici konuşan bir adama kızmanız çok zordu. Ancak konuşmanın sonunda muhabir başkanın gelecek haftayı Malibu'da kendisinin Princeton'dan arkadaşı olan bir avukatın evinde tatil yaparak geçireceğini söyledi. Muhabire göre bu avukat doğrudan başkan John Adams'ın soyundan gelmekteydi. Fontaine haberi inanmaz gözlerle izledi. Seni salak İtalyan. Ardından televizyonu kapattı, inşaat işçilerinin kullandıkları atölyeye gitti. Şu anda ikinci havuzun bulunduğu yerdeki kayaları uçurmak için kullanılan TNT kutusunda sadece iki fitil patlayıcı kalmıştı. Johnny eline bir gazlı çakmak ile balyoz aldı. Daha önce hiç TNT kullanmamıştı ama korkamayacak kadar sinirliydi. En azından ilk patlayıcıyı yakıp alevin fitilden aşağı doğru hızla ilerleyişini görene kadar. Sonra TNT'yi ileri doğru fırlattı ve patlayıcı havuz çukuruna çarpar çarpmaz patladı. Havaya kum ve iyice ufalanmış çimento parçaları dağıldı. Seni salak İtalyan! İkinci TNT'den sonra havuz çukuru artık kratere benziyordu.
53. ayrımın sonu. Sayfa 475.